Ayrım 36, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 531, bölüm 93. Evrensel saatte saatler 00'ı gösterirken Katie James'in video alınmış görüntüsü, Konstantin'in videosunun yayınlandığı sitede belirdi. Bu bir tesadüf değildi. Video show tarafından Katie'nin odasında çekilmişti. Katie bilindik sarı saçlarına dönmüştü ama saçları halen dik dikti. Hiçbir nota bakmadan açık ve net bir şekilde konuştu. ''Benim adım Katie James ve en son haberimde yazdığım her şey yalandı. Bağlı bulunduğum gazeteye haberi yayınlamamalarını söyledim ama yine de bana haber vermeden haberi yayınladılar. Fakat sizlere şimdi gerçeği anlatabilirim.'' Çinliler Kızıl Korku kampanyasının arkasında değil ve Ruslar da Londra katliamından sorumlu değil. Haber kaynağım Aaron Lesnik yalan söyledi. Katie yaralı kolunu havaya kaldırdı. Tüm bunların asıl sorumluları beni neredeyse öldürüyordu. Katie duraksadı. Onlar kim mi? Richard Pender adındaki bir kişi de bu işin ardında olanlardan biriydi. Kendisi merkezi Virginia'da olan Pender ve ortakları adında bir şirketin sahibiydi ve bir algı yönetimi uzmanıydı. Pender yalanlardan gerçekler yaratması ve dünyayı bu gerçeklere inandırması için onu işe alan kişilerce öldürüldü. Konstantin bir yalandı. Rus hükümeti tarafından katledildiği düşünülen on binlerce insan yalandı. Felaket yazıtı yalandı. Bunların hepsi tek bir amaç uğruna yapıldı ve bu amaç da Rusya ve Çin'i savaşın eşiğine getirmekti. Neden mi? Böylece dünyanın yeniden silahlanmasını sağlayacaklardı. Bunu kim ister? Kim bundan fayda sağlar? Rusya, Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'da dahil olmak üzere bir düzine hükümet, Kızıl Korku yüzünden ortaya çıkan olaylardan dolayı bir grup savunma şirketine trilyon dolarlar değerinde silah siparişi verdi. Birileri hepimizin yok edilme korkusu içinde yaşayacağımız yeni bir soğuk savaş yaratmaya çalışıyor. Ama böyle bir şey olmayacak, çünkü buna izin vermeyeceğiz. Tüm bunların ardında olan her kimse ona ufak bir mesajım var. Katie duraksadı. Asıl gerçek ortaya çıkacak. İnanın bana, gerçekler ortaya çıkınca tüm keyfin kaçacak. Katie'nin videodaki açıklamasının yanı sıra tüm büyük haber kaynaklarına Pender'in bu işlerle bağlantısı ve ölümüyle ilgili ayrıntılar sızdırılmış, Katie'nin meslektaşlarının gerçeği bulabilmek için her türlü şeyi araştırmasını sağlayacak detaylar sunulmuştu. Silahlanma dalgasından fayda sağlayan savunma şirketlerinden oluşan bir liste internete düşmüştü. Lesnik'in yalan söylediğinin nasıl anlaşıldığı ile ilgili ayrıntılar ve ölümün ardındaki gerçekler bir düzine bilindik blog sitesine gönderilmişti. Bu gerçeklerin Kaliforniya yangını gibi yayıldığını söylemek durumu biraz hafife almak sayılırdı. Dünya bu söylenenlere tepkisini hemen göstermişti. Üzerinde Konstantin'i unutmayan yazan tişörtlerin dünyanın birçok yerinde yakılmasından dolayı çıkan dumanın gökyüzünü kapladığı söyleniyordu. Scribe gazetesi Katie'nin haberine ne olduğu ile ilgili olumlu bir yazı yazmaya çalıştı ama durumun hiç de parlak olmadığını fark etti ve editörü Kevin Gallagher Katie'yi kapı dışarı etti. FBI Richard Pender'in cinayetini araştırması için binlerce çalışanını görevlendirdi. Londra'da da aynı şey, Londra katliamı ve Aaron Lesnik'in ölümü için yapıldı. Tüm büyük savunma şirketleri Kızıl Korku kampanyası ile herhangi bir bağlantıları olmadığını iddia eden açıklamalarda bulundu. Bir zamanlar Ruslara yapıldığı gibi onların yalanlamalarına da kimseler inanmadı. Tüm büyük ülkelerin savunma bakanlıklarına sivil liderleri tarafından yeni silahların alımına ilişkin tüm sözleşmelerin askıya alınması emri verildi. Bu arada Rus ve Çin hükümetleri savaş durumunu beklemeye aldı ve Başbakan Gorshkov ile Çin Devlet Başkanı ülkelerinin gelecekteki ilişkilerini görüşmek için tarafsız bir bölgede buluşmayı kabul etti. Fakat dünya daha fazlasını, çok daha fazlasını istiyordu. Kendilerine yalan söyleyenlerin kim olduğunu öğrenmeyi, bu işlerden gerçekten sorumlu olan kişi veya kişileri istiyordu. Hem de hemen. Bölüm 94. Nicholas Creel tek başına Şiloh'taki görkemli konferans odasında oturuyordu. Ares'teki yönetim kurulu üyeleriyle görüşmüştü, haberler iyi değildi. Tüm sözleşmeler askıya alınmıştı. Birkaç trilyon dolar doğrudan havaya uçmuştu. O salak kadın dünyanın zayıfların ve manyakların, güçlü ve medeni insanlardan üstün olduğu cehennem bataklığında kalmasına neden olmuştu. Bir de kadını kurtarıcı olarak görüyorlardı. Gerçeği gören tek kişi Nicholas Creel miydi? Hayalleri gerçekleşse dünya daha güvenli bir yer olabilirdi. Oysa dünya artık mahvolmuştu. Katie'nin yüzünden algı yönetimi Maestros'undan olmuştu. Pender'in yerine başka birileri bulunabilirdi. Ama Creel bulunacak kişilerin onun kadar iyi olamayacağını biliyordu. Katie James'in yüzünden dedektifler ordusu Kızıl Korku kampanyasının kökenini en ufak ayrıntısına kadar araştıracaktı. Creel'in kimliğini gizli tutmak için verdiği büyük çabalara rağmen birileri onun izini sürüp kapısını çalacak kadar şanslı olabilirdi. Elbette hapse gitmeyecekti. Zengin ve güçlü olan kişiler suçları ne olursa olsun hapse gitmezdi. Avukatları çok başarılı, kesesi çok genişti ve iyi bir ün salmıştı. Herhangi bir felaketin yaşanabileceğini düşünerek kurtuluş planına onu koruyacak ayrıntılı tedbirler eklemişti. Ayrıca adamları Pender'ın ofisindeki en ufak kanıtları dahi tek tek yok etmişti. Suçluluğunu ispatlayacak tek bir kanıt yoktu. Parmak izleri hiçbir yerde bulunamazdı. Pender öldürülmüştü. İşlerin ters gitmesinden en az Creel kadar zarar görecek birkaç kişi haricinde bu işlere karıştığını bilen kimse yoktu. Onu yıkan şey yargılanma korkusu değil, ona yapılan büyük haksızlığın sebep olduğu hislerdi. Onun zaferiyle çalkalanması ve doğal haline döndürülmüş olması gereken dünyada tek bir isim aykırılıyordu. O da Katie James'di. İnsanlar James'in dünyayı kurtardığını söylüyordu. James büyük bir yanlışı düzeltmişti. O kadın gerçek bir kahramandı. Fakat James gerçekten de Creel'i mahvetmiş, dünyanın gerçekten dikkate alınan kısmını başka yöne çevirmişti. Creel bu sonuca varmıştı ve James bu yaptıklarının cezasını çekmeliydi. Creel kin tutan birisi değildi. Yani böyle bir hisse kapıldığında kısa zamanda sorunu çözerdi. Bu konuda son derece sabırsız biriydi. Ona zarar veren kişinin derhal icabına bakılmalıydı. İntikam soğuk yenen bir yemek değildi. Aksine üzerinde öfkeden oluşan alevlerle sunulması gereken bir yemekti. Creel telefonunu eline aldı. Çok sevdiği soğuk savaşı geriye getiremeyebilirdi. Şimdi çok daha fazla kişi hayatından olacaktı. Özellikle de sıradan biri vardı. Telefondaki kişiye, koca bir şehri kirli bomba ile yok etmek zorunda kalman umurumda değil. Ya 48 saat içinde onu bana getirirsin ya da hemen anlaşmamız ile birlikte sonsuza kadar suyun dibini boylarsın dedi. Nicholas Creel görkemli Şiloh'tan ayrıldı ve kıyıya doğru ufak bir yolculuk yaptı. Sonraki birkaç saati yeni yetimhanenin inşaatı ile ilgili konuları görüşmek için İtalyan yetkilileri ziyaret ederek geçirdi. Ondan sonra da şapelde dua etti. Yetimhaneden sorumlu rahibe de yanındaydı. En azından birkaç saatliğine dünyanın tamamen parçalara ayrılması ile ilgili görüşlerini unutmaya çalışırken yerel bir restoranda akşam yemeği yedi, vali ve valinin eşiyle bir şişe Chianti içti. Creel yatına dönmeden önce şantiyeyi ziyaret etti. Birkaç gün önce kazılan çukurun başında durarak aşağıya baktı. Kısa zaman sonra oraya temel atılacaktı. On binlerce metre küplük beton çukuru dolduracaktı. Bina 100 yıl boyunca ayakta kalabilecek birçok yetime hoş bir yuva sunacaktı. Ancak Creel emir verene kadar temel atılmayacaktı ve Creel de şimdilik bu emri vermek istemiyordu. Öncelikle burayı çok güzel bir armağanla kutsamak istiyordu. Vereceği armağan sonsuza kadar orada yatacaktı. Şiloh'a dönmek için yola koyuldu. Bu sırada da Katie James'in öleceği ana doğru dakikaları geri saymaya başladı. Tabii ki de kadının ölümü her şeyi düzeltmeyecekti. Fakat şimdilik bu da yeterdi. Bölüm 95. Frank ve Royce, Katie'nin deneyimli iki FBI ajanının gözetimi altında olduğu odaya hızlıca girdi. Frank, az önce bir bomba tehdidi daha aldık. Onu nerede tuttuğumuzu öğrenmiş olmalılar. Jeep ön kapıda hazır durumda, dedi. Hızlıca merdivenlerden aşağı indiler. Royce, Katie'yi Jeep'in içine attı ve daha sonra Frank'e seslendi. Bu üç oldu. Onu ülke dışına çıkarsak çok iyi olur, Frank, dedi. Elimden geleni yapıyorum. Bu sefer onu nereye götürmemi istersin? Dördüncü yere, 20 dakika sonra sizinle orada buluşurum. Royce başıyla talimatı anladığını işaret etti. Daha sonra da bitkinliğini gösterircesine başını iki yana salladı. Katie'nin yanındaki koltuğa geçti. Nazikçe, işte yine aynı yerdeyiz, dedi. Özür dilerim, Katie. Şoför gaza bastı ve ön koltukta onun yanında oturan iri yarı güçlü adam yüzünü Katie'ye çevirdi. Adamın elinde kocaman bir silah vardı. Cesar gülümsedi ve bize katılmanıza sevindik, Bayan James, dedi. Katie ürkmüş gibi görünüyordu ve hemen ardından koluna bir şey saplandı. Katie kolundan sarkan şırıngaya baktı. Daha sonra da şırınganın pompasını sonuna kadar iten Royce'a baktı. İlaç kanına karışırken pat diye koltuğa yapıştı. Royce iğneyi çıkardı ve Cesar'a başıyla işaret verdi. Cesar, izleme cihazları, dedi. Royce bilge bir tavırla Katie'nin üzerini izleme cihazları için aradı ve daha sonra başını iki yana salladı. Cesar şarjlı küçük bir testereyi Royce'a uzattı ve adam da aleti kullanarak Katie'nin alçısını çıkardı. Royce dikkatle alçıyı inceledi ve tekrar başını iki yana salladı. Araba duracak kadar yavaşladı. Royce kolunu arabadan dışarı çıkardı, kesilen alçıyı yoldan geçen bir çöp kamyonunun içine attı ve içeri girdi. Alçıda bir şey varsa da hoş bir tur atarlar artık, gazla. Şoför gaza bastı ve Suburban Jeep ileri fırladı. Sola döndü ve gözden kayboldu. 8 saat sonra içinde bulundukları uçak İtalya'nın ücra yerlerinden birinde bulunan uçak pistine indi. Uçağın yanına bir kamyonet yanaştı ve uçaktaki bir kutu kamyonete yüklendi. Birkaç adam kamyonete bindi ve yola koyuldu. 1 saat sonra da kamyonet İtalyan sahillerine ulaştı. Sahil batan güneşin altında kalan iç karartıcı kızıl bir renge bürünmüştü. Cesar, Royce, birkaç adam ve kutu bir filika ile Şiloh'a geçti. Mürettebata akşam için izin verilmişti, gemide sadece kaptan kalmıştı ve ona da üst kattaki kaptan köşküne çekilmesi söylenmişti. Doğal güzelliğe sahip özel konukların gemiye geleceği bahanesi adama yetmişti. Adam daha da fazla şey sormamıştı. Nicholas Creel, yıllar boyunca aldığı birinci baskısından ele geçirilen kitaplarla çevrili kütüphanedeydi. Birçok koleksiyoncunun aksine o bu kitapları gerçekten de okumuştu. Kapı açılıp kutu getirilince gülümsemedi, aslında bir daha hiç gülümsemeyeceğini hissetti. Royce'a başı ile selam verdi. Tebrikler, ortaklığımızın karşılığını vereceğinden hiç şüphe duymamıştım. Memnuniyet duyarım, Bay Creel. MI5 bendeki potansiyeli hiç fark etmedi. Aynı şekilde hak ettiğim miktarları da vermedi. Creel Cesar'a baktı. Meşhur Bayan James'in aramıza katılmasını istemez miyiz? İri yarı adam kutuyu açtı ve Katie'yi dışarı çıkardı. Katie daha yeni yeni kendisine geliyordu. Cesar onu masanın üzerine uzattı. Katie oturup etrafına bakana kadar adamlar öylece durdu. Creel, hoş geldin Katie, dedi. Sana Katie diyebilir miyim? Hiç tanışmamış olmamıza rağmen seni çok iyi tanıyor gibiyim. Katie masadan kayarak indi ve bir sandalyeye gömüldü. Başını ovdu ve kolunu tutarken yüzünü buruşturdu. Alçım nerede? Royce, çıkarmanın daha iyi olacağını düşündük. Öyle şeylere GPS falan gömülebilir. Seni salak, sıradan bir alçıydı işte. Katie kolunu derisinin altından belli olan kırık yerden tuttu. Ne diyorduk? Katie tekrar Creel'a baktı. Ben sizi zaten tanıyorum, Nicholas Creel. Deneyimli tüm gazeteciler sizi bilir. Onurlandım. Hiç de şaşırmış gibi görünmüyorsunuz. Birkaç şeyi belirledikten sonra şüpheli listesi azaldı diyen Katie Royce'a baktı. Ama onun bu işin içinde olduğunu fark etmemiştim. Creel işte o anda gülümsedi. Elbette fark edemezsin. İnsanın her zaman için bir emniyet tedbiri içeriden bir kaynağı olmalı. Bay Royce da dünyanın nasıl olması konusundaki görüşlerime katılıyor. Ama sen bu görüşlerimi yerle bir ettin. insanoğluna ne kadar zarar verdiğini tahmin bile edemiyorum. Zarar vermek mi? Çin ve Rusya'nın savaşa girmesini engelleyerek mi? Kriil kükreyerek hiçbir zaman savaş çıkmayacaktı, seni aptal dedi. Soğuk savaş insanlığın yaşadığı en güvenli dönemdi. Planım dünyayı özgürlüğe kavuşturacaktı. Evet, ben bir kurtarıcıyım diyerek çıkışan Kriil'a Katie kuşkulu dolu gözlerle bakıyordu. Sen de insan hayatına saygısı olmayan barbarların sonsuza kadar bize hükmetmesini garanti altına aldın. O barbarlar tüm dengeyi bozuyor. Diplomasi ihtimalini ortadan kaldırıyor. Küresel yok olmaya tarihte hiç olmadığı kadar yakınız. Senin yüzünden Katie James. Kriil Katie'nin adını ağzından çıkan en iğrenç iki sözmüş gibi söylemişti. Evet, bunların seni hayal kırıklığına uğrattığından eminim. Ama o silahlardan kazanacağın paraları kaybettiğin için epey kızdığını düşünüyorum. İnan bana, yeterince param var. Ama Theodore Roosevelt doğru demiş. Aba altından sopa göstermek gerek. Amerika'nın en büyük başkanları askeri gücün her şeyin anahtarı olduğunu biliyordu. Her şeyin. Evet, savaş mükemmel bir şey değil mi? Sen de kariyerini savaş haberleri yaparak kurdun. Benden şikayetçi olacak durumda değilsin. Onur zafer kazanana aittir. Ben onları başka seçeneğim olmadığı için yazdım. Ayrıca benim haberlerim hep savaşın korkunçluğunu göstermiştir. Bunların hiçbirisinde onurlu bir şey olduğunu görmedim. Anlaşılan çok derinlere bakmamışsın. Siyaset tarihi bu tür anlayışlarla tanımlanmıştır. Ünlü bir general savaşın berbat bir şey olmasının iyi bir şey olduğunu, yoksa savaş tutkunu olabileceğimizi söylememiş miydi? Onu söyleyen müttefik general Robert E. Lee'ydi ve bu sözleri Fredericksburg Meydan Savaşı'nda söylemişti. Adam tarihin de gösterdiği gibi yenilmeye mahkum biriydi. Ben sadece kazananlara bakarım. Askeri gittiniz mi Bay Kriil? Hiç ateş altında kaldınız mı? Hatta hiç size ateş açıldı mı? Kriil cevap vermedi. Ben ikisini de yaşadım. İnanın, gerçekten lanet olası savaşlara katılan insanlar için kazanan ya da kaybeden diye bir şey yoktur. Savaştan kurtulanlar vardır. Seni buraya bilgelik taslayasın diye değil, öldürmeye getirdim. Ama nedeni anlamanı istedim. Kendinden başka hiç kimseyi suçlayamayacağını bilerek ölmeni isterim. Kate hafiften Kriil'e yaklaştı. Bir şey söyleyebilir miyim? İdam edilecek her insana son sözlerini söyleme fırsatı verilir. Siktir git. Çok zekice Bayan James. Söz ustasıymışsınız da haberimiz yokmuş. Kapı açıldı ve Kriil'in adamlarından biri içeri girdi. Ziyaretçiniz var Bay Kriil. Adamın sesi alçaldı. Kriil adamın söylediklerini dinledikten sonra ona hemen gemiden götürün dedi. Adam, efendim, ofisinizdeki bilgisayarda bazı dosyalar gördüğünden bahsediyor dedi. Kriil'in gözleri birazcık büyüdü. Anlıyorum, tamam, geliyorum. Koridorda Kriil'in karısı ayağında topuklu ayakkabılar, bacağında da kısa bir şortla onu bekliyordu. Kriil'in iki adamı da onun yanında duruyordu. Kriil, sevgilim, bu ne büyük bir sürpriz dedi. Kadın ise Kriil'e tokat atarak cevap vermişti. Kriil'in adamları kadını sıkıca tuttu. Kadın çığlık atarak, beni işe yaramaz pislik bir şeymişim gibi yol kenarına atabileceğini mi düşündün? Senin için yaptığım onca şeyden sonra mı? Sana yaptığım onca şeyden sonra mı? Şerefsiz! Ben Bayan Kriil'im ve öyle de kalacağım dedi. Üzgün olduğunu görebiliyorum ama tüm güzel şeyler bitmek zorundadır. Ayrıca boşanma belgeleri çok cömert teklifler sunuyor. Kadın zafer kazanmışçasına bilge bir ses tonuyla ''Benden boşanamazsın, çok şey biliyorum.'' dedi. Kriil yüzündeki duygusuz ifade ile kadına baktı ve kadın hızlıca sözlerini açıklamaya başladı. ''Benim salak, sıradan biri olduğumu düşündüğünü biliyorum. Hatırlarsan sana ofisini sevdiğimi söylemiştim. Ama bunun sebebi senin aklından geçen şeyler değildi. İnsanların boylarını aşabileceğini düşünüp ufak tefek kozlar elde etmek iyi bir şeydir.'' Bu yüzden bilgisayarına baktım. Nick, son karından boşanınca kadının adını şifre olarak kullanmaktan da vazgeçmediydin. Hem gördüğüm kadarıyla çok ama çok yaramazlık yapmışsın. Kriil memnun bir tavırla öyle dedi. Bu söylediklerin konuyu başka bir boyuta taşıdı. Benimle gel de sorunlarımızı çözelim. Kriel adamlarına baktı. Filikasını eski yerine koyun, gitmesine gerek kalmadı, benim yanımda kalacak. Bayan Dünya Güzeli adamların arasından çıktı ve kocasının arkasından gitti. Odaya girince Kriel kapıyı kapattı, kadın yavaşça odadaki adamlara baktı ve daha sonra Katie'yi gördü. ''Seni tanıyorum, sen Katie James'sin.'' Kriel Bayan Dünya Güzeli'nin yüzündeki üzgün ifadeye dalga geçercesine baktı. ''Maalesef zamanlamam, bu kadar kötü olamazdı sevgilim. Bu arada buraya tek başına gelip bildiğin şeyleri söyleyebilmek için gerçekten de salak olmak gerek.'' diyen Kriel, Royce'a baktı ve başıyla işaret verdi. Royce silahını çekip Dünya Güzeli'nin beyninde bir delik açtı. Öldürülen kadın savrulup masanın üzerine düştü ve oradan da kayıp yere çarptı. Telefon çaldı, arayan kişi kaptandı, bir bot yata yaklaşıyordu. ''Kim?'' ''İtalyan polisine benziyor efendim. Botlardan biri Shiloh'un çevresinde dolanıyor.'' Kriel Cesar'a baktı. ''James'i uyut. Motor odasında bir ceset torbası var. James'i onun içine koy. Daha sonra...'' Ölü karısını işaret etti. ''Onu da al, ikisini denizaltıya götür. Çabuk.'' Royce boğuşmaya çalışan Katie'yi tuttu ve Cesar da kadına bir iğne batırdı. Katie tekrar bayıldı. Adamlar Katie'yi ve öldürülen kadını hızlıca odadan dışarı götürürken Kriel ceketini düzeltti ve sakin bir şekilde üst güverteye misafirlerini karşılamaya gitti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 546.